7. ayrım, sayfa no 67. Yarı tanrı haline getiriliyor. Fethullahçılardan başka hangi cemaatin televizyonu, gazetesi, dergisi, radyosu, dünya çapında baskı tesisleri var? Bugün hiçbir medya grubunun 14 ülkede kendi mülkü olan baskı tesisleri yoktur. Borçsuz bir televizyon, borçsuz bir gazete, yüzlerce yayın organı, radyosu olan bir cemaat. Millet hocanın gözyaşlarına inanıyor. Caminin kutsiyetini de kullanıyor. Ben işin ve sistemin aleyhinde değilim. Okul, hastane yapılmasına karşı değilim. İşte bunun Fethullah Hoca'nın saltanatı olmasını istemiyorum. Fethullah Hoca'nın yarı tanrı haline getirmesine karşıyım. Fethullah Hoca'ya şu anda insanlar tapıyor. Fethullah Gülen yaptığı açıklamada Türkiye'de faili meçhul cinayetlerin işleneceğini söylüyor. Bu açıklamasıyla gitti başını taşa vurdu. Ne işin var başbakana, genelkurmay başkanına? Dikkat edin, kan gövdeyi götürecek diye mesaj veriyorsun. Bu istihbaratı sen nereden aldın diye sormazlar mı? Şimdiye kadar sustum. Çünkü Fethullah Hoca bırakın Türkiye'yi, dünyayı tek başına yönetecek bir yarı tanrı durumunda görülüyor cemaat tarafından. Herkes onun eteğini öpecek, Vatikan'daki papa gibi. O konumdan daha yukarıda görülüyor. Cemaat içinde yer alırken 10 yıl onun bu durumunu düzeltmek için uğraştım. Kendisini eleştirdiğim, düzelmeye davet ettiğim için beni aforoz etti. Bana şimdi soruyorlar, şimdiye kadar niye sustun da şimdi konuşuyorsun diye. Bunları düzeltmek için ben çok uğraştım. En sonunda öldürün bunu deyip üzerime saldırdılar. Cemaatten sen bu cesareti nasıl gösterebiliyorsun diyorlar. Bu bir insan. Bugün padişah oldu. Hatta padişahların da üstünde. Yarı tanrı haline geldi. O başka. Çok büyük rant var. Bu işte çok büyük bir rant var. Herkes yanaşıp bir pay kapmak istiyor. Bakıyorsunuz bir çıkıp kendisiyle yapılan röportajda Fethullah Gülen'i göklere çıkartıyor. Tabii bunlar boşuna değil. Finans kurumunu o kişiye, parantez içinde isim veriyor, ben elimle sundum. Bugün o kuruluşun 50'nin üzerinde şubesi var. Adam hoca efendinin elini de yalar, ayağını da yalar. Böyle bir şeyi alan kişi Gülen'in evliya olduğunu da söyler, yarı tanrı olduğunu açıklar. Bir iş adamı kendisiyle yapılan röportajda Fethullah Gülen'in Atatürkçü olduğunu söylüyor. Oysa yıllarca Atatürk'ü bize Deccal diye anlatan o kişi değil mi? Millet gerçekleri bilmiyor. Tüm tele kulaklar. Fethullah Gülen'in devletin başbakanından da cumhurbaşkanından da daha çok hassas ve doğru istihbaratçı olduğunu Nazlı Hanım yazıyor. Sormazlar mı? Hastanelerde uğraşan bir insansın. Bu istihbaratları sen Türkiye'deki siyasilerden önce nasıl ele geçirebiliyorsun? Diye. Bunun anlamı Türkiye'nin bütün kurumlarının içinde her taraftaki tele kulaklar devlete değil Fethullah Gülen'e çalışıyor. Kimdir bu adamlar? Fethullah Hoca'ya bazı bilgiler özel kuryelerle ulaştırılıyor. Bunlar da devlet memuru. Pasaportları incelendiğinde bu kişilerin Amerika'ya ayda 3-5 defa gittiği görülecektir. Devletten izin almadan devlet memurunun il dışına çıkması bile yasak olmasına rağmen nasıl oluyordu bu adamlar bir yılda 30 defa Amerika'ya gidip gelebiliyor? Bu devlet, bu istihbarat eğer gözünü kulağını kapatıyor, görmezden duymazdan geliyorsa ne diyebilirim? O zaman kafalarda Fethullah Hoca'ya teslim mi olundu sorusu belirir. Fethullah Hoca ile görüşmek için Amerika'ya ayda 3-5 kez gidip gelenler belli. Birisi Profesör Doktor K.Ö. Birisi Profesör Doktor Ş.A.T. M.Ö. ve A.B.'dir. Parantez içinde açık isimlerini söylüyor. Benim bulunduğum süre içinde istihbaratları getirme götürme işlerinin organizasyonunu Profesör Doktor K.Ö. yapıyordu. Bunu çok iyi biliyorum. Kendisine bu işlerle uğraşmaması için kaç defa uyarılarım oldu. Çünkü bunlar yapacağımız işlerden değil. Ancak Hoca Efendi'nin bu bilgileri istemesinden dolayı o da bu işi çok sevdi. Hocanın goygoycusu oluyorlar. Yılların röportajcısı bir bayan, parantez içinde adını da veriyor, Fethullah Hoca'ya bir anda mürit oldu. Sorgulamaya gitmişsin, röportaj yapmak için gitmişsin, adama aykırı sorular sorması gerekirken onun propagandasını yaptı. E gibi, N gibi yıldızı sönmüş sanatçıları vitrine koyuyorlar. Bunlar da birden hocanın goygoycusu oluyor. Vitrindeki bu insanlarla kamuoyunu etkilemeye çalışıyorlar. Ne siyasetçisi ne gazetecisi bunların üzerine gidebiliyor. Orta Asya ülkelerinden eski milletvekilleri, yazarlar var. Onların otel, uçak parası veriliyor, ceplerine para konuluyor. Diyalog Avrasya toplantısında hepsine Fethullah Hoca'yı yarı tanrı görmeleri, Orta Asya'nın birliğine, beraberliğine katkılarından dolayı ödül veriyorlar. Oysa Fethullah Hoca, Orta Asya'ya bugüne kadar hiçbir kez adımını bile atmamıştır. Onu şişirmek için adam transfer ediliyor. Fethullah Hoca'ya yahşi çeken insanlara yedir babam yedir. Bu Allah'ın da hoşuna gitmez, milletin de istediği bir şey değil. Vatandaş işin iç yüzünü bilmediği için çok büyük işler yapılıyor sanıyor. Yapılan tek iş Fethullah Hoca'yı dünyanın tek dini lideri haline getirmektir. Amerika Fethullah Hoca'yı destekliyor. Fethullah Hoca Cem Karaca'nın vefatı üzerine taziye yayınladı. Niçin Yasir Arafat'ın vefatından sonra bir taziye yayınlamadı? Taziye yayınladı Cem Karaca ile kaç defa görüşmüş? Ne dostluğu var? Bir defa ben görüştürdüm. Onun adını kullanıp kendini reklam ediyor. Niye Arafat için Filistin halkına başsağlığı yayınlamadı? Yasir Arafat Cem Karaca'dan daha mı az kıymette? Irak'ta kan gövdeyi götürüyor. Fethullah Hoca'nın Amerika'ya karşı en küçük bir eleştirisi yok. Bunlar doğru şeyler değil. Maalesef bunlar hassas gazeteci arkadaşlarının takip etmediği ve dikkatinden kaçırdığı konular. Biraz dikkatle baksalar olaylara benim söylediklerimin 10 katını söyleyecekler, yazacaklar. En az 3-5 dakika önce öğrenir. Devlete ait en mahrem bilgiler Fethullah Gülen'e mutlaka ulaşır. Hatta Cumhurbaşkanı'nın, Genelkurmay Başkanı'nın öğreneceği bilgileri onlardan 3-5 dakikada olsa önce ele geçirir. Sistem bu. İstihbaratların toplandığı K.Ö'ye yapılanın İslami olmadığını söyledim. İnsanın tecessüsünü İslam, Kur'an, fıkıh yasaklıyor. Yani bir insan Müslüman bir kardeşinin ayıbını araştırmakla yükümlü değil. Hatta gördüğü zaman başını çevirmesi lazım. Hoca bizi de dinletiyor. Cemaat içinde bazı kişilerin telefonları da hocanın emriyle dinlenirdi. Hatta öyle ki en yakın arkadaşlarının telefonlarını dinlettiriyor. Bunun da belgeleri var. Dinleme kayıtları ve bunun çözümleri hocaya veriliyordu. Şimdi siz nereden alıyor o bilgileri diye soruyorsunuz. O bilgiler nerede olursa işte oradan alınıyor demektir. Bütün yurtlarımızda, misafirhanelerimizdeki odalarda dinleme sistemi var. Aynı uzanların çiftliğinde olduğu gibi. Ülkede ne kadar devlet birimi varsa istisnasız hepsinde Fethullahçı olanlar var. Eskiden gizli saklı olurlar, gizliliğe önem verirlerdi. Şimdi o da yok. Cüzdanınızı bile kontrol ederim. Dinleme sistemlerinden duyduğum rahatsızlığı ben Fethullah Gülen'e söyledim. Bunun üzerine bana ben sizin cüzdanlarınızı bile kontrol etme hakkına sahibim dedi. İş bu kadar sevimsiz hale geldi. Allah'ın insanların sevmeyeceği, nefret edeceği işler yapıldığı için ben de bunu durduramadığım için karşı çıkmaya, konuşmaya başladım. Söylediklerime yalan diyen var mı? Eğer bu ithamlarda bulunuyorsam, karşı tarafta da koskoca bir cemaat varsa, ben de bu işin en önünde gelen bir insan olarak açıklıyorsam, yalan dedikleri bir şey varsa bunu yalanlamaları lazım. Her zaman Fethullah Hoca namına gazete ve televizyonda müdafaada bulunuyorlar. Şimdi gazete ve televizyonunda bu konuda tek kelime bir şey yer almıyor. Sükut ikrardan geliyor. İthamlarım yalansa yalan desinler. Gülen tövbe edinceye kadar. Bana soruyorlar, Fethullah Gülen'le 35 yıl birlikte oldunuz. En yakınındaki isimdiniz. Menfaatinize dokunan bir şey mi oldu da şimdi konuşmaya başladınız deniliyor. Ben bu işin içindeyken de söyledim. 10 yıl evvelinden söylemeye başladığımdan dolayı da boy hedefi seçildim ve aforoz edildim. Yoksa ben de bu tip şeylere girmeseydim şu anda gazetenin, televizyonun, yazarlar vakfının yine başında olurdum. Niye durumumu zedeleyecek, menfaatimi tepecek bir yola gireyim? Şu anda ben hedefim. Ne korumam var ne korkum var. 56 yaşındayım. Ben bu işe 35 yıl önce yola çıkarken de Allah'a sığındım, doğrularına inandım, güvendim. Şimdi de yaptığım işin doğruluğuna inanıyorum. Allah'a sığınıyorum. Fethullah Gülen tövbe edip vatandaşlardan özür dileyinceye kadar uğraşacağım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çiftlik yeğeninin değil. Fethullah Gülen Amerika'da bulunmasını önce hastalık sonra hicrete bağladı. Buna kendisi de inanmıyor. New York, Pennsylvania'da 137 dönüm çiftlik içerisinde 7 villa ve beraberinde yaşayan 100'den fazla insanla yaşadığı ortamı yeğenimin evinde kalıyorum diye açıkladı. Bu gerçek değil. Ben kendisini, ailesini, yeğenlerini, köyünü, hayatının bütün safhalarını en iyi bilen kişiyim. Değil yeğeninin, ailesinin hiçbir ferdinin Türkiye'de aldığı bir evi olmadığı halde hangi kaynakla, hangi yeğeni bu çiftliği aldı? Açıklasın. Benim bildiğim hatırladığım 1990 öncesi halktan toplanan himmet ve talebe bursu adı altında her vilayetten her ay kayıtsız ve makbuzsuz olarak toplanan paraların %15'i Kutsal Hoca'nın hakkı olarak örtülü ödenek tahsisiyle kendisine bölge imamları aracılığıyla gidiyordu. Çiftlik böyle alındı. 1990 öncesi yıllarda Hollanda'da bulunan Necdet Başaran, Amerika'da Altın Nesil Vakfı diye bildiğim bir vakıf için yer almaya ve Amerika'da yer bulmaya gönderilmişti. 20 yıl Hollanda'da kalan, tek kelime Hollanda dilini bilmeyen bu arkadaş Amerika'ya gidip nasıl bu çiftliği almıştır? Kimin üzerine almıştır? Sorulması lazım. Necdet Paşa'dan şu anda Amerika'da, Gülen'in yanındadır. Türkiye'de bölünecek. Bir gün Fethullah Gülen elinde bir kağıtla 1990 öncesi içeriye girip şu anda bana gelen habere göre 20 ülke bölünecek. Haberini aldım. Maalesef Türkiye'de bu 20 ülkenin içerisinde dedi. Bornova'daki bir vaaz kürsüsünden de Rusya'nın çok yakında gümbür gümbür yıkılacağını söyledi. Gerçekten de Rusya yıkıldı. Bu istihbarat halk tarafından Fethullah Gülen'in geleceğe dair kehanetler olarak değerlendirildi. Gülen her şeyi önceden biliyordu. Yine bir gün Gülen beni odasına çağırdı. Elinde 100 sayfalık kağıt ve 4-5 tane teyp kaseti vardı. Bunları bana gösterdi. Bak Nurettin Bey, bunlar sizin ve pek çok kimsenin telefon dinleme kasetleri ve raporları dedi. Aldım baktım. Dinlenen telefonlar başta benim, İlhan İşbilen'in ve kendisiyle beraber hareket eden bizim arkadaşlarımızın telefonlarıydı. Ben de kendisine bu dinlediklerinizin içinde ne gibi mahsurlu bir şey var ki? Bunu bize sorabilirsiniz. Fakat Müslümanlıkta değil telefon dinlemek, birisinin penceresinden içeriye bakmak bile günahtır. Bunu siz anlatmıştınız dedim. İşte Gülen Nazlı Irıcağ'ın da yazdığı gibi yeni değil. Eskiden bu yana çok büyük bir istihbarat ağı kurmuştu. Fakat biz çok geç anlamıştık. Bu durumu İlhan İşbilen'e anlattım. Telefonlarımızı dinlettiğini söyledim. O da 35 senedir Gülen'le beraber aynı binada, Altunizade'de ve Bornova'da kalan ilk arkadaşlarındandır. Dedi ki, odalarımıza bile dinleme cihazı konulmuş. Ben buldum dedi ve bana gösterdi. Ben o zaman anladım ki Fethullah Gülen korkunç bir istihbaratçı ve teşkilatçıydı. Bu muhalefetlerimle ve çıkışlarımla bütün cemaati bana boykot ettirerek, beni karalayarak, iftiralarla, ekonomik sıkıntılarla, tuzaklarla üzerime geldi. Bu tuzaklardan birisi de en son yeğeni Ali Bayram'ı bana göndererek, ''Hoca Efendi seninle tekrar barışmak istiyor, sana görev vermek istiyor, seni İran'a imam olarak göndermek istiyor.'' dedi. Ben de kendisine, ''Yazık sana Ali Hoca, kendisi Amerika'ya kaçtığından utanmıyor, beni İran'a göndererek yok etmek mi istiyor?'' dedim. Ruhban okulunun için istiyor. Vatikan'da bir gazetenin sahibi görünen kişi aracılığıyla temasa geçmeyi, papayla görüşmeyi planladı. Görüşme gerçekleşti. Gitmeden önce geldikten sonra papazlarla diyaloğu hakkında cemaate, papazları Müslümanlaştırmak ve onlara Müslümanlığı anlatmak üzere temasa geçtim mesajını verdi. Fethullah Gülen, Heybela'da ruhban okulu açılsın, ekümeniklik tanınsın diyor. Papaya 8 maddelik bir mektup sunduğunu söyledi. Bu mektubun birkaç maddesine göre Harran'da ortak bir üniversite açıp bütün devletlerin kontrolü dışında bütün dinlerin okutulduğu müstakil bir üniversite kurulması, üniversitenin devletten bağımsız olması öngörüldü. Ekümenikliğin ve ruhban okulunun kabulü hususuna destek verilecekti. Bunu makul göstermek için de Atina'da bir cami açılması için Bartolomeos ve Papa'nın destek vermesi istendi. Bununla Hristiyan dünyasının sempatisini kazanıp Türkiye'deki baskılardan, özellikle askerin sorgulamasından kurtulmayı düşünüyordu. İşte bugün de söylediği gibi ekümeniklik ve ruhban okulunu mahsursuz görüyor, cemaate de masum ve doğru bir iş yaptığını anlatmaya çalışıyor. Şunu da belirteyim, eğer öbür dinlerin din olarak kabul edilebilir ve gerçek bir yanı olsaydı, Allah o dinleri feshedip İslam'ı ve Kur'an'ı göndermezdi. Hoşgörü ve diyalog aldatmacasıyla Vatikan'ı ve Amerika'yı kullanabileceğini, İslamlaştıracağını söyleyerek cemaati de bu fikre alıştırmaktadır. Bu gibi tehlikeli hayallerle uluslararası gizli örgütlerle ilişkiye girip eğitim müesseselerini ve samimi Müslümanları ve devletimizin hakkı olan bu itibarın kullanılmasını sadece Fethullah Gülen'in kontrolüne bırakmak çok büyük maceralara ve risklere, hayal kırıklıklarına yelken açmaktır. Hapse girme korkusu var. Amerika'ya gitmeden önce Fethullah Gülen, Türkiye'deki askeri dönemlerde gördüğü aranmalar ve soruşturmalardan çok etkilenmişti. Her an tekrar sorgulanacağı endişesi içindeydi. Bir gün toplu halde otururken Altunizade'de beni içeriye alsalar bir gün yaşayamam, ölürüm. Ben ilaçlarımı dahi Cevdet olmasa içemem dedi. Aşırı vehim ve hapse girme korkusu sürekli kendisine Türkiye dışından bir destek arama ihtiyacını hissediyordu. Veren'in açıklamalarına Gülen ne diyor? Veren'in bu sözlerine Fethullah Gülen'den avukatı aracılığıyla yalanlama geldi. Nurettin Veren de iddialarının doğru olduğunu yineledi, Gülen'in demir sopayla öldürün bunu diye bağırdığını ve üzerine yürüdüğüne tanık gösterdi. Olaya tanık olanlar arasında Ali Ünal, Doktor Kudret Ünal, İsmail Büyükçelebi, Polis Arif, Necdet Başaran, Cevdet Türkyolu ve Rasim Özül de bulunduğunu öne sürdü. veren, eğer böyle bir olay olmadığına ilişkin Fethullah Gülen ve olaya tanık olanlar Kur'an-ı Kerim'e el basarsa ben bütün iddialarımı geri alacağım dedi. Nurettin Veren'le bu kapsamlı konuşmamın ardından Gülen'in avukatı Orhan Erdemli anlatılanların iftira ve gerçek dışı olduğunu belirtti ve şu açıklamada bulundu. Öncelikle belirtmem gerekir ki müvekkilim ülkemizin, milletimizin ve bütün insanlığın meselelerine karşı hassasiyet gösteren ve anayasal haklarını kullanarak hukuki çerçevede ilmi ve fikri faaliyetlerde bulunan mütefekkir bir şahsiyet, bir ilim ve fikir adamıdır. Bütün kamuoyunca bilinen bu gerçeklere rağmen müvekkilim bu yazıda olduğu gibi bazı marjinal çevrelerce karalama kampanyalarına ve iftiralara maruz kalmaktadır. Bu yazıda malum kampanya çerçevesinde sorumlu ve objektif gazetecilik ilkelerine aykırı olarak iyi niyetli ve özenli herhangi bir araştırma yapılmadan sadece müvekkilimi karalamak amacıyla hazırlanmıştır. Sanki kesinleşmiş bir yargı kararı varmış gibi Nurettin Veren'in bütün iftiraları doğru kabul edilerek yayınlanmak suretiyle yasalar ve basın ahlak ilkeleri ihlal edilmiştir. Yayınlarda müvekkilimin Nurettin Veren'in ölüm emrini verdiği yönünde tamamen uydurma, çok ağır bir iftira ortaya atılmış ve böylece müvekkilime suç isnadında bulunmuştur. Kesinleşmiş bir yargı kararıyla tespit edilmiş herhangi bir suçu olmadan bir kişi hakkında böyle ağır bir suçlamanın yapılmasını değil gazetecilik ahlakıyla hiçbir ahlak anlayışıyla bağdaştırmak mümkün değildir. Söz konusu yazıda ortaya atılan diğer iddialar da bu uydurma iftira gibi tamamen asılsız ve mesnetsizdir. Bu gerçek dışı iddiaların müvekkilimi karalamak, kişiliği hakkında kuşkular uyandırarak onu kamuoyundan nazarında küçük düşürmek, kendisine duyulan sevgi ve güveni boşa çıkarmak amacına matuf olduğunu sağduyulu insanımız yakinen bilmektedir. Nitekim Nurettin Veren de kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürerek müvekkilim hakkında 3 Ocak 2003 tarihinde şikayette bulunduktan sonra 10 Ocak 2003 tarihinde yazdığı dilekçede Fethullah Gülen ile ilgili yaptığı yazılı ve sözlü her türlü menfi beyanlarının hilafi hakikat olduğunu, bir kızgınlık anında yapılmış hınç alma amaçlı ve gerçekleri yansıtmayan beyanlar olduğunu, devlet kurumlarına verdiği yazılı ve sözlü beyanların itibara alınması gerektiğini, medya kuruluşları ve mensuplarına Fethullah Gülen'le ilgili yaptığı beyanların da bu çerçevede değerlendirmesi gerektiğini yazılı olarak beyan etmiştir. Bu dilekçe Nurettin Veren'in iddialarının gerçek dışı, uydurma beyanlar olduğunu tek başına ortaya koymaya yeterlidir. Bugüne kadar yürütülen karalama kampanyaları ile ortaya atılan iddiaların hukuka aykırı ve gerçek dışı olduğu çok sayıdaki yargı kararları ile tespit edilmiştir. Siyasi cinayetler, can güvenliği ve derin yorum. Bir dönem 2 ayrı tercüman gazetesi yayımlandı. Bunlardan birisi Dünden Bugüne tercüman adını taşıyordu. Nazlı Ilıcak da bu gazetenin önde gelen yazarlar arasındaydı. 18 Kasım 2004 tarihli tercümanda önemli iddia içeren bir haber yer aldı. Haberde Fethullah Gülen'in şu sözlerine yer veriliyordu. Türkiye'de yeniden kan gövdeyi götürecek. Falan tür simalar bu dönemde Türkiye'de bulunmazsa iyi olur. Memlekette ne zaman iyi şeyler olursa bu gelişmelerden sonra o melun cinayetler tekrar olacaktır. Bu ülkede 300 seneden beri Türk toplumunun kaderine hakim cemiyat-ı sırriyeler vardır. Bunlar görünmez ama Türk toplumu ile oynaya gelmişlerdir. Kendi emel ve arzularının gerçekleşmesi ve koruyup kayırdıkları insanların çıkarları adına bir tehlike sayıyorlarsa, bundan sonra da bazı kimselerin vücudunun kaldırmasına ihtiyaç hissedecek ve yine ellerini kana bulacaklardır. Bundan 8-9 ay evvel bir dostum vasıtasıyla bana bu tür şeyleri bilen, çok üst seviyelerde vazife görmüş bir insanın, önümüzdeki aylarda Türkiye'de yeniden kan gövdeyi götürecek, seri cinayetler işlenecek dediği nakledildi. Mesela, falan tür simalar bu dönemde Türkiye'de bulunmasalar iyi olur. Çünkü seçilen hedefler onlar da olabilir denildi. Ülkeyi topyekün kargaşaya sürükleyebilecek söz konusu hadiseler karşısında devletin kendi hassasiyetini, duyarlılığını göstermesi lazımdır. Kendi elinin altındaki memurlar kadrosu sayılan emniyet teşkilatı JITEM üzerinde de hassasiyetini hissettirmesi lazımdır. Yani istihbarat ve emniyet teşkilatı JITEM çok iyi çalışırsa bence bu kana susamış vampirlerin önümüzdeki günlerde yeniden Türkiye'de kan akıtmalarına meydan verilmeyebilir. Gülen'in açıklamaları devam ediyordu. Tercüman gazetesinin yazarı Nazlı Ilıcak da bu açıklamaları Gülen'in bu sözleri kendisiyle ilgili bir ihbar aldığının işareti sayılabilir diye yorumlarken bir dönem Gülen'in sağ kolu olan Nurettin Veren ise kendisinin öldürmesi emri verildiğini tanık isimleri vererek anlatıyor. Gülen'in bu açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulunuyordu. İş tam anlamıyla karışıktı. Gülen'e devlette önemli görevlerde bulunmuş kişi bu bilgilerin için götürüyordu. Türkiye'ye öldürülebileceği gerekçesiyle dönmemesini mi telkin ediliyordu? İşte bu kritik açıklamalara mutlaka birilerinin cevap vermesi, konuyu incelemesi gerekiyordu. Gülen'in bu sözler kamuoyunda çok fazla tartışılmadı. birkaç kişi dışında kimse üzerinde durmadı.